Söyler misiniz? Allah Azze ve Celle'nin vermiş olduğu rızık insanların nüfusundan daha fazla artmıyor mu? 30-40 sene evvel bir dönüm tarladan mesela 200-300 kilo buğday alanlar bugün bir ton alabiliyorlar. Halbuki nüfus 5 kat artmadı. Nüfus 2 katına çıktığı zaman Allah'ın verdiği nimetler 10 katına çıkıyor. Bize nice ilaçları, aspirini bile bedava vermeyenler, bir bakıyorsunuz ki doğum kontrol haplarını leblebi gibi bedava dağıtıyorlar.
İnnel hamdelillah nahmeduhu ve nestaînu ve nestehdihi ve nestağfiru ve ne'ûzu billahi min şurûri enfusina ve min seyyiâti a'mâlina. Men yehdillahu fela mudille leh ve men yudlil fela hâdiye leh. Eşhedü en la ilahe illallah vahdehu la şerike leh. Ve eşhedü enne seyyidena Muhammeden abduhu ve habibuhu ve resuluh. Allahümme lekel hamdu bil iman ve lekel hamdu bil islam ve lekel hamdu bil kur'an. ولك الحمد بنبيك محمد صلى الله تعالى عليه وسلم اللهم لك الحمد بما خلقتنا ورزقتنا وهديتنا وكفيتنا وعلمتنا وفرجت عنا اللهم لك الحمد بكل نعمة أنعمت بها علينا في قديم أو حديث أو سر أو علانية أو خاصة أو عامة أو حي أو ميت اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وافوض امري الى الله ان الله بصير بالعباد ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما اللهم امين.
Kıymetli kardeşlerim, Hud suresinde kaldığım yerden devam ediyorum. Geçen hafta başlamıştık. Allah Azze ve Celle peygamberimizin ve bütün peygamberlerin aynı maksatla, aynı amaç için gönderildiklerini ifade etmiş idi. Bütün peygamberler nezir ve beşir olarak görevlendirilmişler. Hiçbirisinin görevi bunun dışında bir şey olmamış. İnsanları zorlamak gibi, insanları zorla iman ettirmek gibi bir görevle görevlendirilmemişler. Hepsi nezir olarak, uyarıcı olarak ve beşir olarak insanları müjdeleyici olarak gönderilmişlerdir. Allah Resulü sallallahu teala aleyhi ve sellem görevini en güzel şekilde ifa etmiş ve ilk peygamberlik verildiği zamanlarda kavmini açıkça uyarmakla görevlendirildiği zaman ilk zamanlar tabii ki gizli faaliyet yapıyordu. Daha sonra aleni bir şekilde faaliyet yapması ve en yakın akrabalarını uyarması kendisine emredildiği zaman Allah Resulü Safa tepesine çıkmış. Arapların adeti üzere imdat imdat diye bağırmış. O manaya gelecek olan, herkesin toplanmasını sağlayacak olan bir kelime ile onları toplamış. Onlar toplandığı zaman da ben size şu dağın arkasından bir ordu saldırıya geçmeye hazırlanıyor desem, sabahleyin saldıracaklar ya da geceleyin saldıracaklar desem inanır mısınız? Beni tasdik eder misiniz? Demişti. Evet dediler. Bugüne kadar senin yalan söylediğini görmedik dediler. Bunun üzerine Allah Resulü sallallahu ta'ala aleyhi ve sellem o halde dedi ben sizi gelecek olan büyük azap ile uyarıyorum. Madem ki size şu dağın arkasından bir ordu saldırıyor, saldıracak hazırlık yapıyorlar desem inanırsınız. O halde ben size diyorum ki kıyamet geliyor. Hepinize hesap sorulacak. O halde asıl önemli olan budur. Buna inanın. Düşman size saldırsa bile bir şey olmaz. Çok çok canlarınızı ve mallarınızı kaybedersiniz. Ama şeytanın saldırılarına karşı koymazsanız, nefsinizin saldırılarına karşı koymazsanız, bunun da bir hesabı olacağına göre, o zaman Allah'tan nasıl kendinizi koruyabileceksiniz? İşte ben bunun için gönderildim buyurmuştu. Ve biraz evvel senin yalan söylediğini bilmeyiz diyenler, seni tasdik ederiz, sen şu dağın arkasından bir ordu var, saldıracak desen inanırız diyenler, Efendimizin bu sözlerini kabul etmediler, tasdik etmediler. Çünkü şu dağın arkasında bir ordu olsaydı gerçekten saldırıya geçseydi, onlar da onlarla savaşırlardı nihayetinde. İnsanlarla savaşmış olurlardı o kadar. İnsanlarla savaşmaktan daha zor olan şeytanla savaşmak, nefisle savaşmak olduğu için insanlar hayatlarını değiştirmekte zorlanırlar. Peygamberin dediğini o yüzden kabul etmek istemezler. Düşman geliyor dese inansalar, kabul etseler çok çok yapmaları gereken şey savaş hazırlığıdır. Ama ahiret geliyor denildiği zaman onlara, onların bunu kabul etmesi demek, hayatlarını değiştirmeleri demektir. İşte bu ise zor meseleydi. Kabul etmemelerinin sebebi buydu. O güne kadarki bütün inançlarını değiştirecekler ve hayatlarını değiştirecekler. Elbette ki bu insana çok zor gelmekteydi. Ve bu yüzden kabul etmediler. Yoksa yine o Muhammedül Emin idi. Yine onun doğruluğunu, dürüstlüğünü herkes biliyordu. Onunla savaşırken, mücadele verirken bile yine getirip kendi kıymetli mallarını peygamberimize teslim ederlerdi. Bunlar senin yanında emanet olarak kalsın derlerdi. Halbuki kendileri gibi kafir olan bir sürü insan vardı. Onlara teslim etmeleri beklenirdi. Halbuki onlara güvenmiyorlardı. Biliyorlardı Muhammedül Emin gene Muhammedül Emin'dir. Her ne kadar onu Resulullah olduğunu kabul etmeseler de gene onun Muhammedül Emin olduğunu itiraf ediyorlardı. İşte bütün peygamberlerin ortak görevi buydu. İnsanları gelecek olan tehlikeye karşı uyarmak. Sadece bu dünya hayatı değil. Allah Azze ve Celle bu dünyayı boşu boşuna yaratmış değil. Elbette ki bu kadar şey yaratılmışsa bir sebebi, hikmeti olmalı. İşte peygamberler bunu açıklamak için görevlendirildiler. Ey Resulüm senin de görevin o. Onlara, Rabbinize istiğfar edin diyeceksin. Sonra tevbe edin diyeceksin. İstiğfar edecekler, Allah'tan bağışlanma isteyecekler. Sonra da tevbe edecekler ve ondan sonra biz onlara söz veriyoruz. Onları güzel bir hayata, hayatı onlara nasip edeceğiz. Allah Azze ve Celle'nin sözüdür bu. Allah vaadinden dönecek değildir. Ne söylemişse aynen verir. Hiçbir şeyi onun kararını engelleyemez. Ve hiçbir zaman o kararından da dönmez. Çünkü yanlış karar vermez. Madem ki istiğfar ederseniz ve sonra tövbe ederseniz size güzel bir hayatı nasip ederim diyorsa o halde Allah Azze ve Celle bu şartı yerine getirenlere verecek demektir. Hakikatte bu ayet bir bakıma güzel hayatın da garantisini vermektedir. Aynı zamanda şartlarını da söylemektedir. Güzel hayatın şartları demek ki buymuş. Evvela insan Allah'tan mağfiret isteyecek, günahlarının affını isteyecek ve sonra da tövbe istiğfar edecek. Tövbe edecek, ya Rabbi yanlış yaptım ben diyecek, itiraf edecek. Yarım yamalak bir itirafta bulunmayacak, adam akıllı itiraf edecek. Ve işte o zaman Allah Azze ve Celle de ona güzel bir hayat yaşatacak. Güzel bir hayat deyince nice insanlar var ki, tövbekar insanlar, mağfiret, Allah'tan mağfiret istenmiş nice insanlar var ki belki fakir bir hayat yaşıyorlar denilebilir. Öyledir ama yine de gerçekten istiğfar ediyorsa, gerçekten tövbe ediyorsa onun hayatı o zorlukların içerisinde bile güzel bir hayattır. Allah Azze ve Celle illa da zengince bir hayat dememiş. Güzel bir hayat demiş. Yani Müslümanca yaşayanlar, istiğfar edenler ve tövbe edenler, onlar güzel bir hayatın içinde olurlar. Onlar kolay, kendilerine kolay gelmesi gereken ibadetler onlara kolay gelir. İşte güzel bir hayat. Kendilerine çirkin gelmesi gereken haramlar onlara çirkin gelir. Onlar farzları yapar, nafileleri işler ve haramlardan ve mekruhlardan uzak durabilirler. İşte güzel bir hayat. Ve onlar o hayatın içinde mutludurlar. Fakir bile olsalar onlar güzel bir hayatın içindedirler. Nasıl ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'de mutlu bir hayatın içindeydi. Zengin bir hayatın içindeydi önce, peygamber olmadan evvel. Mekke'nin en güzel, en asil kadınıyla evli, en zengin kadınıyla evli ve çocukları var. Kendisi aşireti içerisinde gayet saygın bir yere sahip. Kendisine herkes Muhammedül Emin diyor. Daha çocukluğundan itibaren Abdülmuttalib'in yanında ayrı bir yeri var. Abdülmuttalib'in oğulları, Efendimizin amcaları bile onun döşeğine oturamazlarken Peygamberimiz küçük bir çocuk olduğu halde gelir, onun döşeğine otururdu Kabe'nin gölgesinde ve ona engel olmak istedikleri zaman amcaları, Efendimizin dedesi Abdülmuttalib onlara engel olur, bırakın torunuma karışmayın derdi. Torunuma karışmayın, o büyük bir insandır derdi. Ve o zamandan beri toplum içerisinde saygın bir yeri vardı Efendimizin. Daha sonra büyüdüğünde Hazreti Hatice ile evlenecek ve daha da saygınlık kazanacak. Ve bu şekilde mutlu bir yuvası var. Toplum tarafından seviliyor, hanımı tarafından seviliyor, çocukları tarafından seviliyor. Fakat o yine de bütün bu güzelliklerin içerisinde mutlu değil aslında. Çünkü toplumun gidişatından rahatsız idi Allah'ın Resulü. O gidişatı beğenmiyordu ama ne yapacağını da bilemiyordu. Bir şeyler yanlıştı ama neydi yanlış olan, düzeltmenin yolu neydi bilemiyordu. Allah Azze ve Celle işte böyle bir insana peygamberlik verdi. Zenginliğin içerisinde, rahatın içerisinde, toplumun gidişatından rahatsız olan, mutsuz olan bir insana Allah Azze ve Celle peygamberlik nasip etti. Bugün de rahatın içinde, zenginliğin içerisinde, toplumun gidişatından memnun olmayan, onun verdiği sıkıntıyı çeken, uykuları kaçan nice insanlar vardır ki Allah Azze ve Celle onlara da dava adamı olma şerefi verir. Peygamberlik bittiğinden dolayı onlara verilecek olan şeref budur. Daha sonra Allah Resulü o sıkıntıları görmeye başlar. Peygamber olur olmaz başına gelmedik kalmaz. Ve işte o sıkıntıların içerisinde aç susuz kaldığı nice günler olur. Kendi ifadesiyle bir ay geçerdi. Bilal'in koltuğunun altına saklanmış olduğu az bir yiyecekten başka bir yiyeceğim olmazdı buyurmuştur. Hazreti Ayşe annemizin ifadesiyle bizim evimizde bir hilal görünürdü, bir hilal daha görünürdü, bir hilal daha görünürdü. Yani iki ay geçerdi, bizim evimizde ocak yanmazdı, yemek pişmezdi buyurdu. Allah Resulü'nün evinde yani. Bu kadar sıkıntılı bir hayat yaşadı Ama o sıkıntılı hayatın içerisinde o gayet güzel bir hayat yaşıyordu. Çünkü görevini yapan bir insanın mutluluğu vardı onda. Dün zenginken, rahat iken, rahatsız idi Allah'ın Resulü. Bugün ise peygamberlik görevi verildikten sonra o görevi yerine getirirken başına onca sıkıntılar gelmesine rağmen işte o meta'an hasene, o güzel bir hayatın içerisinde yaşıyordu. Sıkıntıların içindeydi belki, uzaktan bakan insan ona acıması lazım belki. Ama Allah Resulü mutluydu. O aslında görevini yapıyordu ve Rabbine yaklaşmış olmanın verdiği bir mutluluk içerisindeydi. Mukarrabundan olanlar daima mutludurlar. İstiğfar eden insanlar, tövbe eden insanlar, onlar güzel bir hayata başlamışlar demektir. Aslında güzel bir hayatın ilk şartı da budur. İstiğfar etmek, tövbe etmek. İşte o zaman insan yeni bir hayata başlar. Hakikatte istiğfar ve tövbe de budur. Yeni bir hayata başlamak için karar vermek demektir. Yeni bir hayata başlamak için karar vermiyorsa insan, o zaman neden tövbe ediyor ki geçmiş hayatından? Geçmiş hayatını değiştirme sözü vermiyorsa, yeni bir hayata başlama arzusu içerisinde değilse, o zaman neden tövbe ediyor ki? Tövbe aslında yeni bir hayata başlamak demektir. İşte bazı insanlar zenginliğin içerisinde mutsuz olurlar. Bazı insanlar fakir bir hayat bile yaşasalar mutludurlar. Allah Azza ve Celle onlara kolaylaştırır. O sıkıntılı hayatı Allah onlara kolaylaştırır. Belki uzaktan bakanlar çok zor bir hayat yaşıyor zannederler. Halbuki o insanın gözünde o hayat gayet normal bir hayattır. Alıştırır Allah Azza ve Celle. Başka insanlardan daha mutlu olabilir o hayatın içerisinde. İşte Efendimiz'in hayatı bu, işte sahabenin hayatı da bu. Onlar o sıkıntılı hayatın içerisinde gayet mutluydular. Onlar tam tersine rahatın bolluğun içerisine girdikleri zaman mutsuz oluyorlardı. Hazreti Ömer'e bir sürü ganimetler önüne döküldüğü zaman halifeliği sırasında ağlamaya başlamıştı. Neden ağlıyorsun ya Emirel Müminin dediler. Görmüyor musun ki ordularımız fetihler gerçekleştirmiş, Allah yolunda koşmuşlar, çalışmışlar ve sonra Allah Azze ve Celle onlara ganimetler de nasip etmiş. Sevineceğine ağlıyor musun? Hazreti Ömer'in korkusu ümmetin geleceği adınaydı, kendi adına değil. Ümmet o sıkıntılı günlerdeki o imtihanları başarıyla geçmişlerdi. Ama acaba bolluk olursa nasıl davranacaklardı? Hazreti Ömer'i korkutan buydu. Abdurrahman bin Affın dediği gibi cömertliğiyle meşhur olan bu sahabi der ki 1000 deve bağışlamıştı bir defasında. 30.000 dirhem bağışlamıştı bir defasında. Bu kadar cömert olan bu insan bir defasında 700 devesini yükleriyle beraber bağışlamıştı. Bu kadar cömert olduğu halde yine de der ki Allah bizi fakirlikle imtihan etti, kazandık ama sonra zenginlikle imtihan etti, kaybettik. Zenginlik imtihanının daha zor olduğunu söylüyordu. Hazreti Ömer'i korkutan da işte buydu. Ümmet eğer ileride gerçekten de çok zenginleşecek olursa acaba ayakları kayar mı? Acaba nimetleri yerine koyamazlar da nimetlere tapmaya mı başlarlar? Nimetleri verene şükredeceklerine acaba nimeti kendi marifetleri mi bilirler? Acaba biz çok çalıştık da kazandık mı zannederler? Acaba dünya perest mi olurlar? Acaba dünyaya tapmaya mı başlarlar? Kibirlenirler mi acaba? Acaba fakirleri düşünmez hale mi gelirler? İşte büyükleri düşündüren, korkutan noktalar bunlardı. O yüzden evet, bazı mallar var ki hayırlıdır. Bazı mallar var ki hayırlı değil. Her zaman zengince bir hayat güzel bir hayat değildir. Onun için Kur'an-ı Kerim zengin hayat demiyor. Güzel hayat yaşatacağız onlara diyor. Her kim tövbe ederse, istiğfar ederse ona biz güzel bir hayat yaşatacağız. Yani vermiş olduğumuz nimetler onun ayağını kaydırmayacak şekilde olacak. Verdiğimiz nimetler onun daha ilerlemesini, takvada ilerlemesini sağlayacak. hiçbir zaman kendinden bilmemesini sağlayacak. Daima Allah'a şükredecek, daima fakir fukarayı gözetecek. Bu şekilde bir nimet vereceğiz ona. Ama bazılarına da nimet verildiği zaman onların ayaklarının kaydığı görülür. İşte bu nimet güzel bir nimet değildir dolayısıyla. İşte ve yu'ti kulle zî fadlin fadle. Allah Azze ve Celle bu şekilde her lütuf sahibinin de lütfunu versin. Vermiş olduklarının karşılığını Allah da ona versin. Allah böyle istemektedir. Onlar eğer tövbe istiğfar ederlerse Allah onlara güzel bir hayat verecek ve sonra her lütuf sahibinin, zifadlın hepsinin yapmış olduğu o fazilette amellerinin de karşılığını onlara verecek. Allah işte bunun için yarattı sizi. Her bir lütuf sahibi o yapmış olduğu güzel hareketin karşılığını görsün diye. Allah Resulü bir hadiste buyurdu ki, senin dedi bir adama hitaben, senin hanımının ağzına koymuş olduğun bir lokmadan bile ecrin var, sevabın vardır buyurdu. Allah rızası için yaptığın her şeyden, hatta çor çocuğunun ağzına koyduğun bir lokma yemekten bile sana sevap var. Çünkü sen lütufta bulunuyorsun karına, çocuklarına, onlara yediriyorsun, içiriyorsun, çalıştıklarını onlarla paylaşıyorsun madem, onlara elbiseler alıyorsun, ayakkabılar alıyorsun. Ondan dolayı Allah Azze ve Celle sana onun ecrini nasip edecektir buyurdu. Madem ki sen bir aciz varlık olduğun halde elindekileri veriyorsun, o halde Allah Azze ve Celle sana verecektir buyurmuştu. İbn-i Mesud'dan gelen bir rivayete göre her yapılan iyiliğe karşılık Allah Azze ve Celle 10 sevap verir. Her yapılan günaha karşılık da bir günah yazılır. Ve sonra eğer bazen insanın başına bir musibet gelir ve o musibetten dolayı Allah Azze ve Celle onun bir günahını da siler. Bu şekilde olduğu halde günahlarımız hastalıklarla veya başımıza gelen bir takım kötü hadiselerle silinmiş olduğu halde, bir sevaba karşı 10 sevap verildiği halde, bir kötü amele bir günah yazılmış olduğu halde, yine de eğer günahları ağır gelecek olursa o kimseye yazıklar olsun demişti. Allah Azze ve Celle her lütuf sahibine lütfunu verecek, lütfunun karşılığını verecek. O hangi hayırlı ameli işlemiş ise Allah ona onun 10 mislini verecek. En az 10 mislini verecek. Kimine 700 misli verecek, kimine 700 bin misli verecek. Hakikatte verilecek olan şey ne bire 100'dür ne de bire 1000. Aslında verilecek olan sonsuzdur. Allah Azze ve Celle bire sonsuz vermektedir. Çünkü cennet ebedidir, sonsuzdur. Bu dünyadaki hayatımız ise kısadır. Kısa bir hayatta yapmış olduğumuz az bir amele karşılık Allah Azze ve Celle sonsuz bir hayat verecek ise, gözümüzün görmediği, düşünemediğimiz güzellikte nimetleri sonsuz bir hayatın içinde verecekse, bu durumda bire binin lafı mı olur? Bire milyonun, bire milyarın lafı mı olur? Dolayısıyla Allah aslında bire sonsuz vermektedir. Fakat bu gibi ifadeler, bire 10 gibi, bire 100 gibi, bire 700 gibi ifadeler aslında ehli cennetin cennetteki mertebelerini belirlemek içindir. Allah Azze ve Celle herkese bire sonsuz vermektedir aslında. Ama ehli cennet cennette hangi ölçüye göre mertebeleri belirlenecek? İşte onun belirlenebilmesi için herkesin yapmış olduğu amellerin bir karşılığı olmalı, bir derecesi olmalı. O zaman işte herkes ona göre derecesi belirlenir, cennetteki makamı belirlenir ve ondan sonra cennetteki yerine konulur ve orada ebedi kalır. Dolayısıyla ona verilecek olan nimet ne bire 10'dur ne bire 100'dür. Sonsuz bir nimet verilecektir. Allah Azze ve Celle bu şekilde herkese sonsuz nimet verecek bütün ehli cennete. Ve Allah işte bunu istemektedir. Bu dünyada güzel bir geçim verir, ahirette ise sonsuz bir cenneti nasip eder. İşte sizin yaratılış gayenizden birisi budur. ve in tevellev. Ama eğer yine de sırtlarını dönecek olurlarsa hakikatlere, onları bekleyen nedir? Fe inni ehafu aleykum azabe yevmin kebir. De ki onlara, ey Resulüm, ben sizin için bir azab-ı kebirden korkuyorum. Öyle bir günden korkuyorum ki o günde büyük bir azap var. Siz bütün bu Allah'ın bütün bu cömertliklerine rağmen dönecek olursanız hakikatlere, sırtınızı çevirecek olursanız, ilgisiz davranacak olursanız, araştırmayacak, kafa yormayacak olursanız, işte o zaman büyük bir azap sizi bekliyor. Allah'ın cenneti de sonsuz, cehennemi de sonsuz. Hem lütuf sonsuz, hem azap sonsuz. Çünkü şirk ebedi bir azabı gerektirmektedir. Allah'a ortak koşmak, Allah'a sırtını dönmek, Allah'ın vermiş olduğu nimetleri kullanıp Allah'ın dünyasında oturup, Allah'ın verdiği bedeni kullanıp Allah'ın verdiği havayı teneffüs edip, sonra Allah'a ortak koşmak, Allah'ın peygamberine savaş açmak, Allah'ın kanunlarına savaş açmak, Allah'ın düşmanlarını desteklemek, Allah Azze ve Celle'nin affetmeyeceği bir günahtır. Kul bu şekilde ölecek olursa kıyamet gününde affı mümkün değildir. Onlara haber et ki, ey Resulüm, eğer ilgisiz davranacak olurlarsa, sırtlarını çevirecek olurlarsa, yüzlerini çevirecek olurlarsa hakikatlerden, işte o zaman onları öyle bir gün bekliyor ki o günde azab-ı kebir var. Büyük azap var onlara. Cennetin nimetleri mükemmel olduğu gibi cehennemin azabı da aynı şekilde şiddetlidir. Allah Azze ve Celle'nin cömertliği de sonsuzdur, intikamı da sonsuzdur. İllallahi merci'ukum. Dönüşünüz Allah'adır. Madem ki dönüşünüz Allah'a, o halde bunu unutmayın. Ve huve ala kulli şeyin kadir. O Allah her şeye kadir olandır. Madem ki size böyle söylüyor, vereceğim diyor, yeniden sizi yaratacağım ve herkesi layık olduğu yere göndereceğim diyor. Görmüyor musunuz? Her tarafta her gün Allah bu kadar mahlukatı yaratıp duruyor. Bir o kadarını öldürüyor, yeniden yaratıyor, yeniden öldürüyor. Bu kadar sinek, bu kadar balık, bu kadar sayamayacağımız mahlukat her gün yaratılıyor ve her gün öldürülüyor. Görmüyor musun? Allah her şeye kadirdir. Madem ki her şeye kadirdir, o halde seni yeniden yaratmaya da kadirdir ve yeniden sana hesap sormaya da kadirdir. Bunu unutma. Ela innahum yasnuna sudurahum liyastakhfu min. Dikkat edin. Ey müminler, onlardan kimler var ki onlar göğüslerini büküyorlar. Göğüslerini çeviriyorlar. Hani insan sevmediği birisini gördüğü zaman başını şöyle bir eğer ve göğsünü çevirir ya diğer tarafa doğru. İşte aynen o şekilde onlar göğüslerini büküyorlar. Onlar peygamberi gördükleri zaman ondan kendilerini saklayabilmek için böyle davranıyorlardı. Demek ki Mekke'nin bütün kafirleri peygamberimizin karşısında durup da onunla savaşmıyorlar. Bir kısmı da ona göğüslerini büküyorlar. Ondan başlarını çeviriyorlar, arkalarını dönüyorlardı ona. Hakikatleri duymak istemiyorlardı çünkü. Efendimizin karşıdan geldiğini gördükleri zaman bizi görmesin diyorlar. Aman gene bize başlar vaaz vermeye diyorlardı ve yüzlerini çeviriyorlardı. Sanki Allah Resulü onlara anlattığı zaman onlardan para alıyordu. Anlamak istemiyorlardı. Bu insanın derdi nedir acaba, bir düşünelim, bir kafa yoralım hele demiyorlardı. Ne yapmak istiyor? Derdi nedir? Bize bir şey anlatmak istiyor. Hele bir kafa yoralım. Ondan gerekirse bazı sorular soralım. Madem ki Allah'ı kabul ediyorsunuz, o halde Allah'a sizi davet ediyor. O halde Allah'la ilgili gerekirse bazı sorular sorun. Peygamberliğiyle ilgili gerekirse bazı sorular sorun. Bakın bakalım sizi neye davet ediyor? Allah'tan başka hiçbir ilah tanımayın diyor. Akıl da zaten bunu söylemiyor mu? Allah'tan başka ilahlar olmuş olsaydı o zaman göklerde ve yeryüzünde fesat olmaz mıydı? İlahlar arasında çatışmalar olmaz mıydı? Bir devlette iki tane reisi cumhur olsa, iki tane başbakan olsa çatışma olmaz mı? İşte aynen öyle. Kainattaki tane ilah olmuş olsaydı o zaman ilahlar arasında çatışma olmaz mıydı? Evet, Allah'tan başka ilahın olmadığını zaten kainatta da insan görebilir. Allah'tan başka hiç kimsenin ilah olmaması gerektiğini insan aklıyla anlayabilir. Allah'tan başka neden bir ilah olsun ki? Bizi yaratan Allah'tan başkası mı ki? Bir başkasında yaratma kudreti var mıdır ki? Yahut da rızkımızı veren Allah'tan başkası mıdır ki? Yahut da Allah'tan daha iyi bilen, daha iyi kanun koyabilecek olan var mıdır ki? Neden Allah'tan başka ilah olsun ki? Neden kainatın sahibi bir taneyse, neden ondan başka ilah olsun ki? Neden en iyi bilen Allah'sa, ondan başka kanun koyan olsun ki? Neden ondan başka ilah ve Rab olsun ki? Bunun bir haklı gerekçesi olabilir mi? Şöyle bir düşünelim, hele demiyorlardı. Bir bakalım, hele demiyorlardı. Hele bir soralım, gerekirse bir tartışalım, hele demiyorlardı. Lat'ın, Menat'ın, Hübel'in, Uzza'nın ilah olduğunu iddia ediyorsanız o halde gelin peygamberle tartışın haydi. İbrahim aleyhisselam gibi, hani hatırlayın, onların putlarını kırmıştı da sonra en büyük putun boynuna asmıştı baltayı. Gelmişler ve kim bunu yaptı ilahlarımıza, hangi zalim bunu yaptı demişlerdi. Sonra herhalde İbrahim yapmış olmalı demişlerdi. Sen mi yaptın ey İbrahim demişlerdi. Dedi ki büyükleri yapmış olmalı. Sorun bakın, balta zaten onun boynunda asılıdır. İşte İbrahim aleyhisselam onların düşünmesini sağlamak istiyordu. O anda düşündüler. Evet dediler, biz ne kadar zalimiz. Biz ne kadar körüz. Bu taş parçalarının bir şey yapması mümkün değil. Konuşamıyorlar bile. İşte o zaman anlamışlar ve kendilerine dönmüşlerdi. Düşünmek istemiyorlardı. Sonra tekrar vazgeçmişlerdi ve yeniden İbrahim aleyhisselama zulmetmeye karar vermişlerdi. İnsan düşündüğü zaman, tefekkür ettiğinde Allah'tan başka ilahın olmaması gerektiğini anlar. Ama insan düşünmek istemiyor. Boş şeylerle ömrünü geçirmek istiyor. Sadece ahiret meselesini değil. Aslında insan ciddi hiçbir meseleyi düşünmek istemiyor. Mesela talebe iken talebe ders çalışmak istemez. Televizyon seyretmek ister. Hatta televizyon seyredenler de en gayri ciddi programları seyretmek isterler. Bir ilim adamı bir kanalda konuşsa kimse onu seyretmek istemez. Diğer tarafta bir soytarı soytarlık yapıyor olsa insanlar onu seyrederler. İnsanlar ciddiyeti istemiyorlar. Her zaman onlar gayri ciddinin peşindeler. İşte o zaman Allah Azze ve Celle onların hakikatleri bulmasına da yardımcı olmaz. Çünkü onlar aramıyorlar. İlgisizdirler. İlgisiz olanların hiçbir zaman imana ulaşması mümkün değildir. Allah bizden ilgilenmemizi istiyor. O yüzden Kur'an-ı Kerim bazı kimselerden muarit olduklarından bahseder. Ve entum muaridun gibi ifadeler geçer. Sizler yani yüz çeviriyorsunuz. İlgisiz adamlarsınız yani. Size önünüzde ahiret var deniyor. Hesap var, kitap var deniyor. Siz hala onun üzerinde kafa yormak istemiyorsunuz. Olabilir mi böyle bir şey demekten başka bir şey demiyorsunuz. Halbuki bakın şöyle bir kainata. Her gün oluyor. Her gün ölüler diriltiliyor. Senin vücudunda binlerce hücre, milyonlarca hücre her gün ölüyor. Ve her gün onun yerine yenileri geliyor. Bu yenileri nereden geliyor? Yemiş olduğun, o öldürmüş olduğun yiyeceklerden geliyor. Senin bedenine girmeden evvel de defalarca öldürülmüş olan o ekmek, o buğday tanesi senin bedeninde canlanıyor. Ve sperm oluyor, o spermden çocuğun oluyor. Görmüyor musun? Her gün ölüler diriliyor gerçekte. Her gün o buğdaylar, o elmalar, o armutlar bedenine girdikçe canlanıyor. O toprağa su değdiği zaman nasıl topraktan fışkırıyor her şey. Demek ki her gün ölüler diriliyor aslında. Sadece insan böyle şey olur mu deyip üzerinde durmak istemiyor. İşte böyle olanlara Allah Azze ve Celle hakikati göstermeyecektir. Çünkü bunlar layık değildirler. İlgisiz davranmaktadırlar. kainata şöyle bir baksaydılar, bir gün, bir günün sadece bir saatinde, yarım saatinde, belki bir 10 dakika baksaydılar kainata, Allah Azze ve Celle'nin her şeye kadir olduğunu göreceklerdi. Bu kadar kainatı yaratabilen, bu kadar yıldızları yaratabilen, bu kadar mahlukatı yaratabilen, hepsini her gün öldürüp tekrar yaratan, hepsini rızkını veren, kainatı mükemmel şekilde idare eden, hay ve kayyum olan Allah, onun için mümkün olmayan bir şey yoktur diyebileceklerdi. Anlayacaklardı, onun için mümkün olmayan bir şey yok. İşte bu bir ilgiydi, ilgilenmekti. Hakikatlere karşı kulaklarını kapamamaktı. İşte böyle olanlara Allah Azze ve Celle imanı nasip eder. Ela hine yestahşûne siyâbehum. Dikkat edin yine. Onlar sadece göğüslerini bükmüyorlar. Onlar sadece bir İslam davetçisi onlara yaklaştığı zaman arkalarını çevirip daha gene geldi hoca başımızın belası demiyorlar. Sadece bu değil. Onlar bir de elbiselerine bürünüyorlar. Elbiselerine büründükleri zaman da onlara dikkat edin. Yani onlar değişik elbiselere bürünürler. Onlar değişik kılıklarda konuşurlar. Değişik kılıklara girerler bazen. İşte o zaman onlara dikkat edin. Kimi münafıklık yapar, her ne kadar sure Mekki ise de, Mekke'de münafıklar yoksa da, yine de kalbinde marazlı olan, hakikatte gerçekte imana ulaşmamış ama imana ulaşmış gibi davranan bazı kimseler var. Kendilerini Müslüman zannediyorlar ama onların hakikatte kalplerinde marazlar var. Onlar gerçekte iman etmiş değiller. Kendilerini Müslüman zannediyorlar. İşte onlar da yeri gelecek göreceksiniz. Onlar da kimi çeşit çeşit elbiselere bürünecekler. Battaniyelerini başlarına çektikleri zaman kimse onları görmüyor zannedecekler. Halbuki Allah Azze ve Celle göğüslerde olanları da bilir. Sakladıklarınızı bilir. Kainatta bir yaprak düşmez ki Allah onu bilmesin. En'am suresinde buyurduğu gibi, kainatta bir yaprak, dünyada bir yaprak düşmez ki Allah onu bilmesin. Kalbinizden geçenleri bilir. Toprağın derinliklerinde hangi kurt şu anda ne yapıyor Allah onu bilir. Hangi kuş nerededir şu anda ne yapıyor Allah onu bilir. Hangi balık denizin kaç metre altında ne işle meşguldür. Hangi kayanın içerisinde yuva yapmıştır Allah onu bilir. Dolayısıyla Allah'tan mı saklıyorsunuz? Peygamberden hadi kendinizi sakladığınızı zannediyorsunuz. Ya Allah'tan da mı saklanıyorsunuz? Hadi peygamberin peygamberliğini kabul etmiyorsunuz. Peki Allah'ın Allah'lığını da mı kabul etmiyorsunuz? Onlar Allah'ı kabul ediyorlardı. Onun için Allah Azze ve Celle onlara kendisinin her şeye kadir olduğunu, her şeyi bildiğini ve gördüğünü ifade eder. يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ Onların sır olarak sakladıkları şeylerini de Allah bilir, açığa vurduklarını da Allah bilir. Hatta bu inanç cahiliye dönemi Araplarının bazılarında vardı. Arap'ın övünç kaynağı olarak kabul ettiği Muallakay Sabah dedikleri 7 tane büyük şiirleri vardı. Araplar daima hac mevsiminde bazı fuar zamanlarında panayırlarda şiir yarışmaları düzenliyorlardı Mekke'de Kabe'nin dibinde. Ve sonra en kaliteli şiirleri Kabe'nin direğine asıyorlardı. Bu şiirler edebiyatta çok ileri olan şiirlerdi. Çok özel kelimeler seçilmiş, çok güzel kafiyeler bulunmuş ve derin manalar içeren şiirler yazıyorlar. Bir kısmı, bu şiirlerin bir kısmı hakikatte ahlaki de değildi. Ama ahlaki olması onlar için önemli değil. Zaten putperesttiler. Onlar yeri gelir bu şiirlerinde kadınlardan da bahseder, terbiyesizce de yazdıkları olurdu. Ama yine de o şiirlerde edebiyat yüksekti. O yüzden onlarla övünürler ve onları Kabe'nin direğine asarlardı. Allah Azze ve Celle işte ondan dolayıdır ki Kur'an'ı edebiyatçıları susturacak bir edebi eser olarak gönderdi. Nasıl ki Musa Aleyhisselam'a sihirbazları susturacak olan mucizeler nasip etti,
Aynı şekilde peygamberimize de o günkü şairleri susturacak olan bir kitap nasip etti. Ve işte cahiliye şairlerinden Züheyr adında birisinin yazmış olduğu bir şiirde demek ki putperestlerin içerisinden de bazılarının bu şekilde ahiret anlayışına sahip olduğunu anlıyoruz. Şiirinde diyordu ki adam, Allah'tan bir şey gizlenmez. O gizlediğin şeyleri de Allah bilir. Allah'tan gizlemek mümkün değildir diyordu. Ve o her şeyi yazar diyordu. Her şeyi kaydeder, bir kısmının hemen cezasını verir, bir kısmını ise geciktirir, sonraya bırakır. Ama her şey defterde yazılıdır. Sonra hesap günü için bekletilir diyor. Cahiliye dönemi şairi. Onun bu ifadesini anlıyoruz ki demek ki cahiliye devri insanlarının içerisinden bazılarında ahiret anlayışı varmış. Demek ki onlar da Allah Azze ve Celle'nin bu kainatı boşuna yaratmadığını düşünmüşler. Demek ki onlar ehli kitaptan almış oldukları bu bilgileri değerlendirmişler. Ve onlar ahireti kabul ediyorlarmış demek ki. Evet, Ebu Cehiller kabul etmiyorlardı ama demek ki cahiliye dönemi şairlerinden bile kabul edenler vardı. Ve bunu şiirlerinde ifade ediyorlardı. Ahiret gününün olacağını ifade ediyorlardı. Allah'tan bir şey gizlemeye kalkan adam, Allah'tan gizlemek mümkün değildir diyordu. Kalbinde olanı da bilir. Ve Allah Azze ve Celle her şeyi yazar ve bazen hemen belayı gönderir, bazansa göndermez, tehir eder, sonraya bırakır ama bir hesap günü için diyordu şiirinde. Allah'ı kabul etmediğini zannede dursun bazı kimseler, o cahiliye Araplarının. Allah'ı kabul etmek bir taraf, onu zaten hepsi kabul ediyorlardı. Ama içlerinden bazıları ahireti bile kabul ediyorlardı. Bakınız, cahiliye dönemi şiirleri ve bu şiirleriyle Araplar övünç duyuyorlardı. Bu şiiri önemli şiir olarak kabul etmişlerdi. Reddetmemişlerdi. Bizde bu inanç yoktur. O halde biz bu şiiri reddediyoruz da demediler. Özgürlük kapsamında, düşünce özgürlüğü kapsamında ele almışlardı belki de. Onun görüşü budur diyorlar ve yine de onun şiirindeki üstün özellikleri kabul edip ona gereken değeri veriyorlardı. Onların sakladıklarını da bilir, gizlediklerini de. İnnehu alimun bizati sudur. O Allah Azze ve Celle göğüslerde olanı bilendir. Ve ma min dabbetin fil ardi illa alallahi rizquha. Yeryüzünde herhangi bir hayvan, herhangi bir canlı ya da insan da buna dahil. Dabbe olan sadece iki ayaklı, dört ayaklı değil, hepsi. Gerek kuşlar, gerekse yeryüzünde yürüyen diğer hayvanlar, hepsi ve insan da buna dahil. Her ne var ise, yeryüzünde her ne var ise, hepsinin rızkı Allah'ın üzerinedir. Allah Azze ve Celle bütün mahlukatın rızkını kendi üzerine almaktadır. Dolayısıyla insanlara güvence vermektedir. Ey insanlar, siz yeter ki çalışın, rızkınızın ayağınıza geleceğini bilin. Siz yeter ki gayret gösterin. Allah Azze ve Celle evet size gökten altın ve gümüş yağdıracak değil ama bilesiniz ki sizi yine de koruyacak, yağmur yağdıracak. Siz tohumu toprağa atın, göreceksiniz, aç kalmayacaksınız. Allah Azze ve Celle bütün mahlukatın rızkını kendi üzerine almıştır. Ama insanlara gereğinden fazla bile verdiği halde Allah Azze ve Celle yine de insanlar birbirlerini sömürdüklerinden ötürü, yeryüzünde zulüm yaptıklarından ötürü niceleri aç kalırlar. Açlıktan ölenler bile olur. Bu Allah Azze ve Celle'nin rezzak olmadığını göstermez haşa. Bu Allah'ın verdiği sözden döndüğünü göstermez. Allah gene rızkı kendi üzerine almıştır. Gene rezzak olan odur. Herkesin rızkını verecek kadar göndermektedir. Ama insanlar kimi kimine zulmetmektedir. Amerika elbette ki yeryüzünü sömürmeseydi, Avrupa insanları sömürmeseydi, Afrika bugün bu halde tabii ki olmayacaktı. İsrail elbette ki Filistin'in etrafını kuşatmasaydı, elindeki gücüyle Filistinlileri aç susuz bırakmasaydı, elbette ki Filistin'de açlık olmayacaktı. Elbette ki bugün Afrika bu halde olmayacaktı. Milyonlarca insan açlık tehdidiyle karşı karşıya olmayacaktı. Allah Azze ve Celle rızkı kendi üzerine almıştır. Ve veriyor. Gereğinden çok fazla veriyor. Pazardan kadınlar taşıyorlar fileleriyle. Sebze arabalarıyla taşıyorlar. Yine de gidin pazarın bitme saatine yakın, yine de pazarda her şeyin dop dolu olduğunu görürsünüz. Bir o kadar insan gelse yine alıp gidebilirler. Allah Azze ve Celle bu kadar vermektedir. Herkesin rızkını kendi üzerine almıştır. Ve Yahudilerin dediği gibi değildir. Yahudiler Allah'a bile iftira attılar. Allah'a bile yedullahi ma'lule dediler. Allah'ın eli sıkıdır, az rızık veriyor yani dediler. Allah Azze ve Celle buyurdu ki, vel yedâhu mebsûteten. Aksine Allah'ın iki eli de açıktır. Ey zalimler, herkese iftira attınız, Hazreti Muhammed'e iftira attınız. Bari Allah'a iftira atmayın. Tevrat'ı iftiralarla doldurdular. Adem'e iftira attılar, Yakub'a iftira attılar, İbrahim'e iftira attılar. Herkese, kendi peygamberleri Musa'ya bile iftira attılar. Hatta Allah'a bile iftira attılar. Öyle bir Allah anlayışı öğrettiler ki, o Allah cimri bir Allah, herkese rızık vermeyen bir Allah. Böyle bir Allah anlayışı veren bir kitap, bu kitabı Allah'ın kitabı denebilir mi? Muharref olan, değiştirilmiş olan Tevrat. Allah Azze ve Celle söz veriyor. Herkesin rızkı benim üzerime. Dolayısıyla nasıl ki bir ayette buyurduğu gibi, çocuklarınızı açlık korkusuyla öldürmeyin. Ey kendini medeni zanneden medeni olmayanlar, çocuklarını çeşitli yollarla öldürenler, kürtajlarla vesairelerle, anne rahminde oluşmuş olan çocuğu öldürenler, annenin hayatını kurtarmak gibi şer'i bir mazereti olmadığı halde, öyle bir tehlikeli durum olmadığı halde, sadece çocuk istemediklerinden dolayı çocuklarını öldürenler, onlar hesabını verecekler. وَاِذَا الْمَوْعُودَةُ سُئِلَتْ بِاَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ O diri diri toprağa gömülen küçük kız çocuğuna sorulduğunda, hangi günahtan dolayı öldürüldüğü, ona sorulduğu zaman, ey yavrucak, seni öldüren bu anan bu baban, seni hangi günahından ötürü öldürmüştü söyle bakalım denildiğinde, onu toprağa gömenler, onların yüzleri nasıl olacak? Cehennem bir taraftan homurdanıyorken, onların hali nasıl olacak? İşte Allah Azze ve Celle sadece çocuğunu diri diri toprağa gömenlere değil, çocuğunu daha anne rahmindeyken aldıran toprağa gömenlere de aynı hesabı sorar. Kendini medeni zannedenler, rızık korkusuyla çocuklarını öldürenler, Allah Azze ve Celle buyuruyor ki sizin de onların da rızkını biz veriyoruz, merak etmeyin. Sizin de onların da rızkını biz veriyoruz. Yapılan istatistikler sonucunda da anlaşılmıştır ki, hakikatte bir devlette nüfus arttıkça gelişme o oranda artmıştır. Fazlasıyla artmıştır. Bir devlette nüfus artışı durduğu zaman o devlette gelişme de durmuştur. İşte bugün yeryüzünde mesela bir devlet istediği kadar zengin olsun, diyelim ki İsviçre, dünyada esamesi okunmaz, hiçbir değeri yoktur. İstediği kadar da zengin olsun. Sonuçta nüfusun önemi büyüktür. Sonuçta bu büyük bir silahtır. Büyük bir güçtür. İşte o gücü Müslümanların elinden almak istiyorlar. Kendilerinde nüfus artışı bitmiş. Kadınları çocuk doğurmak istemiyor. Artık kendileri daha rahat yaşayabilmek için çok çocuk istemez hale gelmişler. Bir tane, az iki tane çok diyecek hale gelmişler. Bu şekilde olunca nüfusta gerileme bile olabilir. Nüfusun gerilemesi ya da sabit kalması o toplumun yaşlanması demektir. Mesela bundan birkaç gün evvel Türkiye'nin şimdiki nüfusu 70,5 milyon olarak yaklaşık olarak açıklandı ve yine Türkiye nüfusunun genç nüfus olduğuyla övündüler. Nüfusun artmasını bir taraftan istemiyorlar, bir taraftan da nüfusun genç olmasıyla övünüp duruyorlar. Nüfusun genç olması, Türkiye'nin büyük bir çoğunluğunun 28 yaşın altında olması, peki nasıl gerçekleşiyor nüfus artışı olmadan? Böyle bir şeyin gerçekleşmesi mümkün müdür? Japonya'nın toprakları Türkiye'nin %40'ı kadar. Yüz ölçümü Türkiye'nin %40'ı kadar. Verimli toprakları da yok bizimki kadar. Ama nüfusu Türkiye'nin 2 katı kadar. Yani Türkiye'de 1 metrekareye mesela bir insan düşüyorsa Japonya'da 4 insan düşüyor anlayacağınız. Ama buna rağmen zengindir. Allah Azze ve Celle'nin insanların rızkını vermeyeceğini düşünenler. Bundan 20-30 sene evvel şöyle hesaplar yapıyorlardı. 30-40 sene evvel işte 2000'li yıllarda insan nüfusu mesela şu kadar olacak diyorlardı. Büyük büyük bilim adamları, büyük büyük kafalar oturup hesaplar yapıyorlardı. Allah onların hesaplarında hiçbir zaman olmamıştır. Onların hesapları kendi hesaplarıdır. Onların hesabında hiçbir zaman Allah olmaz. Ve onların hesabına göre 2000'li yıllarda mesela insan nüfusu şöyle olacaktı. Acaba o hesaplar tuttu mu? Ve o şekilde olursa şu anki dünyadaki topraklar o insanları doyurmazdı hani. Neden doyuruyor insanları? Söyler misiniz? Bundan mesela 80-90 sene evvel Türkiye nüfusu ne kadardı? Yaklaşık olarak diyelim ki 10 milyon idi. O gün mü daha rahat yaşıyorlardı insanlarımız bugün mü? O gün mü daha zengin bir hayat yaşıyoruz bugün mü? Söyler misiniz? Nüfus 2 katına çıktığı zaman Allah'ın verdiği nimetler 10 katına çıkıyor. Nüfus 4 katına çıktığı zaman Allah'ın verdiği nimetler 100 katına çıkıyor, öyle değil mi? Hayat o gün mü daha rahattır, bugün mü daha rahat? O gün kışın kim domates yiyebilirdi? Bugün kış yaz farkı kalmadı. O gün insanların yediği et miktarıyla bugün yediği et miktarını hesap edecek olsanız, bugün insanlar daha fazla et tüketiyor, tavuk tüketiyorlar. Allah Azze ve Celle sözünde durmuyor mu, söyler misiniz? Siz yeter ki çalışın. Siz yeter ki çalışın ve çocuklarınızı açlık korkusuyla öldürmeyin. Allah çocuklarımızın rızkını da üzerine alıyor. Allah söz veriyor. Allah Azze ve Celle'nin kulları bundan mesela bir 100 sene evvel dünya nüfusu belki 1 milyar da değildi. Ama o gün mü insanlar daha rahat yaşıyorlardı, bugün mü daha rahat yaşıyorlar? Bundan 30-40 sene evvel bir dönüm tarladan mesela 200-300 kilo buğday alanlar bugün 1 ton alabiliyorlar. Halbuki nüfus 5 kat artmadı. Ama üretim 5 kat artabiliyor. Dün kullanılmayan topraklar bugün teknolojinin gelişmesiyle kullanılır hale getirilebiliyor. Ve belki yarın çöller de kullanılacak. Çöllerde tarım yapılacak. Ve tohumlar üzerinde yapılan çalışmalar sayesinde dün 100 kilo alınıyorsa bugün 500 kilo, 1000 kilo alınıyor. Hele hele tarımda daha da gelişmiş olan Hollanda gibi, İsrail gibi ülkelerde 2 ton, 3 ton alınıyor. Senin toprağında, daha kaliteli toprakta 400 kilo alabildiğin halde o 2 ton alıyor. Söyler misiniz? Allah Azze ve Celle'nin vermiş olduğu rızık insanların nüfusundan daha fazla artmıyor mu? Allah sözünde durmuyor mu? O halde açlık korkusuyla, benim rızkıma çocuğum da ortak olur korkusuyla bencilce düşünenler ve az çocuk isteyenler, bir tek silahımız şu anda nüfusumuz olduğu halde o nüfusumuzu bile azaltanlar, Allah'a güvenmeyip kendine güvenenler, her nimeti ben tadayım diyenler, çocuğunun o nimetlere ortak olacağından korkanlar, bırakın, öyle düşünenler öyle düşünsünler. Onlar bir çocukları mı oluyor, 2 tane mi? Kendileri bilir. bizim gibi düşünenler, onlar böyle bir tane, iki tane düşünmemelidirler. Müslümanların nüfusu çoğalmalıdır. Evet, bu bir güçtür. Her ne kadar yetişmiş bir toplum, bilgili bir toplum, gelişmiş bir toplum, evet arzu edilen oysa da, ama ona ulaşabilmek için de nüfusu azaltmak gerekmemektedir. Dünyada bütün devletler incelendiğinde, devletlere bakıldığı zaman görülecektir ki, nüfusları arttığı zaman gelişmeleri artmıştır. İşte dünyanın dörtte biri olan Çin, bugün yapmış olduğu çalışmalar sayesinde dünyada en hızlı gelişen devlet durumundadır. 1,5 milyarlık Çin, dünyanın en hızlı gelişen ekonomisine sahip. Demek ki mümkündür. Demek ki mümkündür. Daha kullanılmayan o kadar alanlar var ki. Ve sanki teknoloji hiç gelişmeyecekmiş gibi düşünenler, şu kadar toprak var, bu kadar insan var, bu kadar topraktan şu kadar buğday elde edilirse, işte bilmem ne tarihinde insanlara yetmez olur gibi, ufak tefek beyinsizlerin yaptığı hesaplar, teknoloji hesaba katmayan beyinsizlerin, beyin zannedilen adamların yaptıkları hesaplar. Hakikatte bu işin uzmanları işin öyle olmadığını iyi bilirler. Ama bizim gibi geri bırakılmış ülkelere bu fikirleri aşılarlar. Zaten tek silahımız nüfusumuzdur, bunu bilirler. İşte onu azaltmak isterler. Hatta korkarım ki çocuklarımıza vurduğumuz aşıların içerisine bile, çünkü o aşıların niceleri Avrupa'dan bedava geliyor. O aşıların içerisine bile belki ileride kısırlık yapabilecek olan bir takım maddeler karıştırıyor olabilirler. Onlara bile güvenmiyorum. İslam alemi üzerinden bir sürü entrikalar çevriliyor. Terör belası gibi belalar başımıza sarıldığı gibi, öyle bir savaş da bizimle resmen savaş yaptıkları gibi, aynı şekilde biyolojik savaş da yapıyorlar. Bize nice ilaçları, aspirini bile bedava vermeyenler, bir bakıyorsunuz ki doğum kontrol haplarını leblebi gibi bedava dağıtıyorlar. Halbuki siz aspirini bile bedava vermiyorsunuz. Doğum kontrol haplarını ve çeşitli cihazları nasıl oluyor da bedava veriyorsunuz, söyler misiniz? Kendilerinin kadınları artık doğurmuyor. Doğurmamaya alışmış olan kadınlar. Doğurmuyorlar artık. Zengin de olsa doğurmuyor. 20 tane çocuğa bakacak parası olsa da doğurmuyor. O yüzden İslam aleminde de hiç olmazsa doğumun azalmasını istiyorlar. Kendilerinin kadınlarına bu kadar imkanlar sunmalarına rağmen, 2 yılda bir doğuracak olan bir kadın hemen hemen Avrupa'da çalışmadan emekli bile olabilir. Bu kadar imkanlar veriyorlar. Çok çocuğu olanlara çocuk yardımlarını daha da fazla arttırıyorlar. Misli misli arttırıyorlar. Ve onlardan vergi indirimi yapıyorlar. Ama bize gelince tam tersini tavsiye ediyorlar. Ve başımızdakiler de o tuzaklara kapılmış gidiyorlar. Allah Azze ve Celle yeryüzündeki bütün debbenin, hayvanın bile bırakın insanı, hepsinin rızkını kendi üzerine almıştır. Allah bunu vaat etmektedir. Ve bu vaadini de Allah her gün gerçekleştirmektedir. O halde ey insanlar, Allah'a güvenin ve çocuklarınızı fakirlik korkusuyla öldürmeyin. Siz dünkü Arap'ı kınıyorsunuz, hani cahiliye Arap'ını kınıyorsunuz ya, çocuklarını diri diri toprağa gömen cahiller, bedevi Araplar, putperestler diyorsunuz ya hani, kendini medeni zannedenler, çocuklarını kürtaj yoluyla aldıranlar, hiçbir sebep olmadığı halde, olmuş olan çocuğu anne karnından aldıranlar, hiçbir sebep olmadığı halde, anne hayatını kurtarmak gibi haklı bir sebep olmadığı halde, o zaman neden o günkü Arap'ı kınıyorsun. Bugün senin yaptığın şey medenice bir barbarlıktır. Ondan hiçbir farkın yoktur. Sen de hesabını vereceksin. وَاِذَا الْمَوْعُودَةُ سُئِلَتْ بِاَيِّ زَمِّنْ قُتِلَتْ Sana da geçerli. Sadece çocuğunu toprağa gömen araba değil, çocuğunu anne rahminden aldırtan kürtaj yaptırana da geçerli. O kürtajı yapan doktora da bunun hesabı sorulur. Madem ki bir çiftçinin bile bir hedefi var, yoksa boş yere tohum atmıyor, su vermiyor, gübre vermiyor. Şu koca kainatın laf olsun diye yaratılmış olması mümkün müdür? Neyin varsa ortaya koy, aklın varsa neyin varsa ortaya koy. Her doğan çocuk için bu dünya pazarı bir defa açılıyor. Amerika'ya yaptıklarının cezasını vermezse, hesabını sormazsa, o zaman Allah nasıl adil olmuş olacak? Kendini medeni zannedenler, çocuklarını kürtaj yoluyla aldıranlar, hiçbir sebep olmadığı halde, olmuş olan çocuğu anne karnından aldıranlar, hiçbir sebep olmadığı halde, anne hayatını kurtarmak gibi haklı bir sebep olmadığı halde, o zaman neden o günkü Arap'ı kınıyorsun? Bugün senin yaptığın şey medenice bir barbarlıktır. Ondan hiçbir farkın yoktur. Sen de hesabını vereceksin. وَاِذَا الْمَوْعُودَةُ زُئِلَتْ بِاَيِّ زَمِّنْ قُتِلَتْ Sana da geçerli. Sadece çocuğunu toprağa gömen araba değil, çocuğunu anne rahminden aldırtan kürtaj yaptırana da geçerli. O kürtajı yapan doktora da bunun hesabı sorulur. O sadece kazanacağı parayı düşünüyor. Öldürdüğü bir canı düşünmüyor. Ne biliyorsun, belki de o çocuk yarının büyük bir insanı olacaktı. Ne biliyorsun? Allah'ın verdiği canı alma hakkın varsa, doğduktan sonra da alsana o zaman. Ne fark eder? Ne fark eder söyler misin? Doğmadan evvel alabiliyorsan, doğduktan sonra alabiliyorsan, doğmadan evvel alabiliyorsan, doğduktan sonra da al o halde. Ne fark eder ki? Sonuçta can candır. Ruh verilmişse iş bitmiştir. Ruh verildikten sonra alabileceksen hala onun canını, o zaman dünyaya geldikten sonra da al. Ne fark eder? 6-7 aylıkken alıyorsan onun canını, o zaman 9 ay 10 gün dolduktan sonra da al. Ne fark eder? Annenin rahminde olur ki, olduğu zaman almak caizse, dışarı çıkınca mı haram oluyor yani? Ne fark eder? Allah herkese rızkını verecek, korkma. Ve ya'lemu mustakarraha ve mustavda'aha. Allah bütün mahlukatın nerede olduğunu bilir. Nerede geziniyor, nerede istikrar buluyor, nerede istikrar bulmuyor, gezip duruyor. Allah Azze ve Celle onu saklandığı yeri de bilir, gezdiği yeri de bilir. Bir an için durakladığı yerleri de bilir, kalıcı olarak kaldığı, yuva yaptığı yerlerini de bilir. Herkesin rızkını da gönderir. Kullun fi kitabi mubin. Hepsi apaçık bir kitaptadır. Allah Azze ve Celle hepsini apaçık bir kitaba yazmıştır. Ve huvellezî halakas semâvâti vel arda fî sittete eyyâm. O Allah ki her şeyi 6 günde yarattı. Gökleri ve yeri ve içindekileri 6 günde yarattı. Neden 6 günde? 6 günden maksat nedir? Allah Azze ve Celle 6 gün derken acaba bildiğimiz şu günü mü kastediyor? Allah elbette ki 6 günde değil, 6 saatte değil, 6 saniyede değil, sadece ol demekle yaratır, bu kudrete sahiptir. Ama o halde neden 6 günde yaratmıştır Allah Azze ve Celle? Kudreti yetmediğinden değil tabii ki. Bir şeyler göstermek ister, insanlara bir şey anlatmak ister. Ben Rabbul Alemin olduğum halde, ol demekle yarattığım halde, اِذَا قَدَ اَمْرًا فَاِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُنْ. Bir şeyin olmasını dilediğinde, hükmettiğinde, şu iş olsun diye hükmettiği zaman, ol der sadece, çalışmaz insanlar gibi. Ol der ve oluverir. Durum bu olduğu halde, neden Allah 6 günde diyor? Madem ki ol deyince yaratıyor ve onun emri göz açıp kapayıncaya kadardır. Bir göz açıp kapama süresinde bütün kainat meydana gelir. O halde neden 6 günde? Bu 6 gün bizim bildiğimiz 6 gün değil. Çünkü o zaman zaten güneş olmadığından, mahlukat henüz yaratılmamış olduğundan, güneş olmadığından, dünya olmadığından gün diye bir şey de söz konusu değil. Gün dediğiniz şey sonuçta dünyanın kendi ekseni etrafında dönmesi ve güneşten ışık almasıyla alakalı bir şey. Dolayısıyla o zaman henüz bu olaylar olmadığından bu günün kastedilmediğini anlayabiliriz. Kur'an-ı Kerim bize başka ayetlerde gün tabirini kullanır ve Allah Azze ve Celle katında öyle yerlerin olduğundan bahseder ki melekler Allah Azze ve Celle'nin katına sizin saydıklarınızla 1000 seneye denk olan bir günde yükselirler. Bir başka ayette 50.000 sene diyor. Sizin saydıklarınızda 50.000 seneye denk olan bir gün var. Einstein'ın izafiyet teorisi de aslında bunu ifade eder. O da uzaydaki her yerde, her mekanda zamanın aynı olmadığını söylemiştir. Her yerde zaman aynı değil. Dünyada bir gün 24 saattir ama uzayda öyle yerler vardır ki bir gün bir aydır. Öyle yerler vardır ki bir gün bir yıldır. İşte Allah Azze ve Celle'nin dediğine geliyor. İşte Kur'an bunu bize o zaman haber etmişti. Öyle yerler var ki sizin saydıklarınızda 1000 seneye bedel. Orada bir gün geçiyor ama sizde 1000 yıl geçmiş oluyor. Öyle yerler var ki 50.000 sene geçiyor. Sizde 50.000 sene geçerken orada sadece bir gün geçiyor. Acaba ayetteki 6 gün böyle bir şey mi? 6 tane 1000 sene mi yani? 6.000 yıl mı? Yoksa 6 tane 50.000 sene mi? 300.000 sene mi yani? Bilemiyoruz. Ama en büyük ihtimal 6 dönem, 6 kademe demek olsa gerek. Allah Azze ve Celle kainatı 6 merhalede yarattı. 6 dönemde yarattı. Ta ki insanlara şu mesajı vermek için. Ey insanlar, ben kainatın sahibi olduğum halde, çalışmadan yarattığım halde, bir göz açıp kapayıncaya kadardır benim talimatım. Hemen gerçekleşir. Buna rağmen ben 6 merhalede, kademede yaratıyorsam, siz de beni örnek alın. İşlerinizi kademe kademe yapın. İşlerinizi kademe kademe yapın. Beni örnek alın. Hemen bir dakikada her şeyi yapmaya kalkışmayın. Bu şekilde daha güzel olduğunu göreceksiniz. Ben kainata böyle bir kanun koydum. İşleri kademe kademe yapasınız diye. İşte bu kanuna uymak zorundasınız. Ona uymadığınız takdirde dünyada başarılı olamayacaksınız. Hızlı yapmaya kalkarsanız birçok şeyleri kıracaksınız. Hızlı yapmaya kalktığınız her şey kötü olacak. Kademe kademe yaptığınız her şey güzel olacak. Mesela düşünün ki bugün büyük devletler her şeyleri güzel kademe kademe planlarlar. Büyük fabrikalar da öyledir. Her şeyleri planlı yaparlar. Önce şu yapılacak, filan ayda, sonra filan ayda şu yapılacak, filan yılda şu yapılacak, her şey planlanır. İşte Allah Azze ve Celle Müslümanlara planlı çalışmayı öğretiyor aslında. 6 günde yapıyorsa kendisi Allah olduğu halde 6 merhalede, 6 kademede yapıyorsa yaptıklarını, o halde siz de öyle olun. İşte şu anda mesela Müslümanlar yeniden dirilmek mi istiyorlar? Ümmet-i Muhammed yeniden ayağa kalkmak mı istiyor? O halde kademe kademe planlayacaklar yaptıkları şeyleri. Nasıl ki İsrail kurulabilmek için, İsrail'i kurabilmek için Siyonistler çok planlar yaptılar. 1800'lü yıllardan itibaren İsrail'i kurabilmek için çok planlar yaptılar. Hatta 1700'lerin sonlarından itibaren büyük kongrelere başladılar. Yahudi alimleri, aydınları toplanıyorlar. Ve İsrail nasıl kurabiliriz diye planlar yapıyorlardı. Ve Osmanlı'yı devirmeye karar verdiler. Abdülhamid çünkü onları huzurundan kovmuştu. Filistin'i Abdülhamid'den satın almak istemişlerdi. O da benim babamın toprağı değil Filistin demişti. Orası kanla alındı, kanla alabilirsiniz. Bir daha da karşıma gelmeyin, defolun demişti. Bunun üzerine onlar da Osmanlı'yı yıkma kararı almışlardı. 1897'den bir toplantıdan çıktıkları zaman Theodor Herz denilen Siyonizm'in önde gelenlerinden birine sorulduğunda ne yaptınız İsrail devletini diye sorduklarında, ne zaman kuruluyor dediklerinde, o zaman demişti ki 5 yıl içerisinde kurabiliriz ama 5 sene içinde kuramazsak bile 50 sene sonra kurmuşuz, kabul edin. Ve tam 947'de, tam 50 sene sonra kurdular İsrail'i. Bu keramet değil tabii. İstidraj da değil bu. Bu sadece bir plan. Kademe kademe planlandı. Abdülhamid nasıl tahttan indirilecekti? Planı yapıldı. İttihat Terakki nasıl başa getirilecekti? Planı yapıldı. Hangi adam yarınların Türkiye'sinde liderler yapılacak? Hangi adamlar? Hepsi planlandı. O adamların önü açıldı. O adamlar ilerletildi. Ve o adamlar sonraları ülkenin başına getirildi. Her türlü planlar yapıldı. Ve sonra işte hedeflerine ulaştılar. Allah Azze ve Celle Müslümanlara ben her şeyi planlı yapıyorum demek istiyor. Ben Allah olduğum halde size örnek olsun diye kademe kademe yaratıyorum. Göresiniz diye, hem sadece benim her şeye kadir olduğumu düşünmeniz yetmez. Aynı zamanda ilim sahibi olduğumu da görmenizi istiyorum diye. Bunu söylemek istedim. Eğer Allah her şeyi bir defada yaratmış olsaydı, yani kademe kademe yaratmasaydı, o takdirde baba, çocuk ve torun olmayacaktı. Herkes bir anda var olacaktı. Nesiller olmayacaktı. Ve biz o zaman bir şeyin nasıl var edildiğini göremeyecektik. Bir çocuk nasıl oluyor da spermden meydana geliyor, hangi kademeler geçiriyor? Anne rahminde ne gibi aşamalardan geçiyor? Dünyada olan bir sürü olaylar, hiçbirisini göremeyecektik. Zaten hepsi olmuş ve bitmiş olacaktı. Ama işte bu şekilde olunca, kademe kademe olunca biz o zaman o kademeleri görüyoruz. Çocuk nasıl oluyor? Hayvan nasıl doğuyor? Yağmur nasıl yağıyor? Dünya nasıl dönüyor? Topraktan bitkiler nasıl çıkıyor? Her şeyin kademelerini inceliyoruz. Bir ağaç nasıl ağaç oluyor? Ve o zaman işte Subhanallah diyoruz. O Allah sadece her şeye kadir olan bir Allah değil. Aynı zamanda her şeyi bilen ilim sahibiymiş demek ki diyebiliyoruz. Kalbi incelediğimiz zaman hayranlıkla inceliyoruz. Damarları incelediğimizde öyle. Böbreği incelediğimiz zaman öyle. Bir çiçeği incelediğimiz zaman öyle. eğer her şeyin son anı olmuş olsaydı, daima bir gelişme olmasaydı, devamlı kademeler gerçekleşmeseydi, her an vücudumuzda sürekli kademeler gerçekleşiyor, o zaman hiçbir şey göremeyecektik. Eğer her şey kademeler içerisinde gerçekleştirilmeseydi, Allah Azze ve Celle sadece kudretini göstermiş olur, ilmini göstermiş olmazdı. Hem o zaman belki bazı kalplere şüpheler gelirdi. Acaba Allah bir defa yaratmaya kadir olmuş da, nasıl olmuşsa işte bir defa yaratabilmiş. Ama acaba bir daha yaratabilir mi gibi bir takım sualler kalplere gelebilirdi. İşte Allah Azze ve Celle her gün gösteriyor, her gün yaratıyor, her gün o kademeleri yeniden gerçekleştiriyor, yeniden gerçekleştiriyor ve insan evet diyor, Allah her şeye kadir, sadece bir defa yaratmaya kadir değil, devamlı yapıyor. Demek ki onun gücü bir ana göre değil, bir anlık değil, demek ki o her zaman aynı kudrete ve ilme sahip. İşte bunu anlasın diye Allah Azze ve Celle kademe kademe yaratır. وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ لِيَبْلُوَكُمْ اَيُّكُمْ اَحْسَنُ عَمَلًا. Ve onun arşı da suyun üzerindeydi. Peygamberimize sorulduğu zaman, kainat yokken Allah Azze ve Celle neredeydi diye sorulduğunda, bu gökler ve yer yoktu ama bulutu Allah yaratmış idi buyurdu. Bulutun altında da hava vardı, yani rüzgar, üstünde de vardı buyurdu Allah Resulü sallallahu teala aleyhi ve sellem. Onun arşı suyun üzerindeydi. Acaba bundan maksat nedir? Çeşitli şeyler söylenebilir. Bugünkü bilim adamlarının vermiş olduğu bir takım bilgilere bakarak bir şeyler söylenebilir belki. Ama bu bilgiler kesin bilgiler değildir. O yüzden Kur'an'ın tefsirinde bunlara güvenilemez. Bugün bir bilim adamı bir şey söyler, yarın bir başkası hayır öyle değil, şöyledir der. Dün filan teoriyi doğru zannediyorduk. Bir başka bilim adamı çıktı, hayır doğru değil, yanlış dedi ve ispat etti kendince. Yarın bir başkası çıkacak, onun da yanlış olduğunu ispat edecek. Onun için bu gibi geçici teorilerle Kur'an'ın tefsir edilmesi uygun olmaz. Bundan maksat nedir? Allah'ın arşı, yani kainatın tavanı diyebiliriz arş için. Er-Rahmanu alel arşi istave. Allah Azze ve Celle, Rahman olan Allah, arşı da istiva etmiştir. Kendi emri altına almış. Arşın da üzerindedir Allah. Arş, kürsinin üzerinde. Kürsi, mesela şu oturduğum kürsi gibi. Allah Azze ve Celle'nin kürsisi tabii nasıldır bilemiyoruz. Kürsi, evet oturulan bir şey demek, bir taht demek ama وَوَسِعَ كُرْسِيُهُ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ diyoruz hani. Allah Azze ve Celle'nin kürsisi gökleri ve yeri kuşatmıştır. Onun kürsisi gökleri ve yeri kuşatmıştır. Ve arş ise onun da üzerindedir. Kainatın tavanıdır adeta. Bir saray düşünürseniz onun tavanı gibi. Arş işte o. Er-Rahman alel arş istave. Allah, Rahman olan Allah ise o arşın da üzerinde. Mekanın ve zamanın olmadığı bir makamda. Hazreti Ali'nin ifadesiyle, bilinecek bir şey yokken o bilirdi. Görülecek bir şey yokken o görürdü. Haber alınacak bir şey yokken o haber alırdı. O daima semi'di, basirdi, habirdi, alimdi, kadirdi. O sadece mahlukatı yarattıktan sonra onları işitiyor değil. O sadece mahlukatı yarattıktan sonra görüyor değil. Ondan sonra kadir oluyor değil. O bunlar yokken de yine semi'di, basirdi, habirdi. Onun sıfatları kendinin aynı değil. Ama kendinin gayrı da değil. Onun sıfatları o değil. Ama ondan ayrı da değil. O kendinin bildiği gibidir. Bizim bildiğimiz şudur ki, Onun arşı suyun üzerindeydi. Her şeyi sudan yarattı. Her şeyi sudan yarattı. Ve bugün bilim adamlarının kesin olarak tespit ettiği bir gerçek var ki, evet, hayat sudan meydana gelmiştir diyorlar. Allah'ın 1400 sene evvel söylediği şeyi, o hakikati şimdi itiraf ediyorlar. Evet, hayat sudan meydana gelmiştir. Mesela bir gezegende araştırmalar yapıyorlarsa, mesela Mars'ta araştırmalar yapıyorlar, neyi arıyorlar? Suyu arıyorlar mesela, bakınız. Suyu arıyorlar. Acaba falan gezegende hayat var mıdır diye merak ederseniz, su var mı yani demeniz gerekiyor. Hayat var mı yani diğer bir ifadeyle, su var mı yani? Su varsa hayat var yani. Ve kâne arşuh alel mâ. İşte onun arşı, bütün mahlukat hepsi suyun üzerinde. Yani her şey suya bağlı ve her şeyi sudan yarattı. Ama o su bildiğimiz bir su gibi midir? Bilemiyoruz. O meselelerde konuşmak beyhudedir. Hiçbir dayanağı olmadan konuşmaktır. Onları Allah'a bırakıp geçmek lazım. Allah Azze ve Celle kendisinin bu şekilde yarattığını ifade ediyor bize. Bize gerekli olan en temel bilgiyi söylüyor. Size gereken bu kadardır diyor. Gerisini siz araştırın diyor. Bize temel bir nokta söylüyor. Temel bir nokta. Her meselede Kur'an temel bir şey söyler. O temel bilgi çok önemli bir bilgidir. Nasıl ki Allah Resulü Habbetü Sevde hakkında, çörek otu dediğimiz o siyah ot yani, siyah tohum daha doğrusu. O Habbetü Sevde hakkında demiş ki, o her derde devadır. Hadis sahihtir. Bize bir nokta söylemek istemiş. Onun üzerine araştırma yapın demek istemiş. Artık onu balla mı yiyeceksin? Domatesle karıştırıp da mı yiyeceksin? Nasıl yiyeceksin? Sıcak mı, soğuk mu yiyeceksin? Hangi aşamalardan geçirip ilaç haline mi getireceksin? Neyle karıştıracaksın? O onu sana bırakıyor. Ama ben diyor sana diyorum ki, temel bir şey söylüyorum. Bunun üzerinde dur diyor. Gerisi sana kalmış diyor. Allah Azze ve Celle de aynı şekilde değişik ilim dallarına temas eder. Bazen dağlarla ilgili bir şey söyler. Bazen uzayla ilgili bir şey söyler. Bazen insanla ilgili, bazen denizin derinlikleriyle ilgili temel bir noktaya temas eder. O temel nokta insanların ilminin önünü açabilecek olan bir noktadır. Bir ilim adamı için o çok önemli bir bilgidir. Ve kesin bir bilgidir. İlim adamının kendinin ulaştığı bilgiler hiçbir zaman kesin olamıyor. Ama vahyin verdiği bilgi kesindir. İşte ona güvenir ve çalışmalarını onun üzerinden devam ettirir. Ve işte o zaman çok önemli noktalara gider. O temel bilgi bu yüzden çok önemlidir. Allah bu şekilde her şeyi sudan yarattı ve arşını da suyun üzerinde kıldı. Neden böyle bir şey yaptı? لِيَبْلُوَكُمْ اَيُّكُمْ اَحْسَنُ عَمَلًا Ta ki en güzel ameli hanginiz işliyor onu ortaya çıkarmak için, imtihan etmek için. Demek ki dünyaya geliş gayemiz budur. Boşu boşuna yaratılmadık. اَيَحْسَبُ الْاِنْسَانُ اَنْ يُتْرَكَ سُدَى İnsan başıboş bırakıldığını mı zannediyor? Kainatı 6 günde yarattım ben buyuruyor. Arşımı da suyun üzerine koydum. Bütün bu kainatı sizin için yarattım demek istiyor. Neden bütün kainatı yarattım? Sizin hanginiz en güzel ameli işleyecek onu ortaya çıkartmak için. Demek bütün kainat insan için yaratılmış yani. Bu kadar kainata gerek var mıydı ya Rabbi? Bize bu dünya yeterdi artardı bile. Allah için zor bir şey değil ki. Ol dedim oluyor nasıl olsa. Mülkünde israf etmiş olmuyor ki. Ol deyince oluyor. oradan kaldırıp oraya koyuyor. Bir şey değişmiyor ki. Ve ama şu olmuş oluyor. Allah'ın kudretini görüyor insanlar. Yıldızları görüyor. Sonsuz yıldızları, sonsuz galaksileri Subhanallah deyip secdeye kapanıyor. İşte bu maksat için. Yoksa tabii ki bir dünya da yeterdi insana. Ama o zaman acaba bir dünya yaratmış da ikinci dünyaya acaba gücü yeter miydi gibi bir sual, bir şüphe, bir yol bulup kalbe girebilirdi. Onun için onun önünü kesiyor Allah. Bak diyor, yıldızları sayabilecek misin? O yıldızların her birisi senin şu dünyandan daha büyük. Ve sayamazsın. Yüzlerce milyar galaksi, her galakside yüzlerce milyar yıldız. Her yıldızın etrafında 3, 5, 10 tane, 20 tane belki gezegen, her biri bir dünya kadar. Bunların aralarında katrilyonlarca kilometre mesafeler. Işık yılıyla ifade edilen 9.4 trilyon kilometre, yani bir ışık yılı. Trilyonlarca kilometre mesafeler. Bunların aralarında Allah Azze ve Celle ne yapmak istiyor? İnsana kudretinin sonsuzluğunu göstermek istiyor. Hiçbir şüphe kalbine girmesin istiyor. Ve bütün bunları görecek ve sonra hanginiz en güzel ameli işleyecek? Hanginiz en güzel ameli işleyecek? İşte onu ortaya çıkaralım diye. Kim Ebu Bekir olacak, kim Ebu Cehil olacak? Kim Musa olacak, kim Firavun olacak, kim İbrahim olacak, kim Nemrut olacak. Onları ortaya çıkaralım diye. Hem sadece kim güzel amel işleyecek değil, en güzel amelleri kim işleyecek, onları da ortaya çıkaralım diye. Yani bir kısım insanlar günah işleyecek, bir kısım insanlar sevap işleyecek. Ama o sevabın içinde de daha güzeli var. Bir hasen var, yani güzel olan, bir de ahsen var, daha güzel olan. İşte en güzel olanı hanginiz yapacaksınız, onu ortaya çıkaralım diye. Yani kim farzları yapacak ve kim nafileleri de işleyecek? Kim farzları yapacak, Allah'a yaklaşacak? Kim nafileleri de işleyecek ve böylece Allah onun gören gözü, işiten kulağı, yürüyen ayağı, tutan eli olacak. Kim Allah'a yaklaşacak, mukarrabundan olacak. Yalnız farzları değil, nafileleri de yapmakla bu mertebeye erişmek mümkün. İşte en güzel amelleri yapmak. Bazen mesela diyelim ki bir mezhep bir şeye fetva vermiş olabilir. O bir fetvadır sadece. Ama en güzel olan o değildir. Belki diğer mezhepler dikkate almak, ihtiyatlı davranmak, takvaya uygun davranmak icap eder. İşte en güzel olanı odur. En güzeli kim yapacak? Bazı insanlar güzel ameller işleyebilirler. Ama en güzeli işleyemezler. Çünkü en güzeli işlemek zordur. Mesela 5 vakit namaz kılmak güzeldir. Ama teheccüd kılmak en güzelidir. Mesela Ramazan orucunu tutmak güzeldir. Ama sünnet oruçları tutmak en güzelidir. Kim en güzel amelleri işleyecek? İşte onu denemek için insanı yarattık. Ve bütün kainatı yarattık buyuruyor Kur'an.
وَلَيْنْ قُلْتَ اِنَّكُمْ مَبْعُوسُونَ مِنْ بَعْدِ الْمَوْتِ لَيَقُولَنَّ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا اِنْ هَذَا اِلَّا سِحْرٌ مُب۪ينَ
Ey Resulüm, onların bütün bu kainatı böyle yarattığımızı görmelerine rağmen, yine de sen onlara desen ki, yeniden diriltileceksiniz, hesap vereceksiniz, ölümden sonra dirilişi onlara hatırlatacak olsan, derler ki, bu apaçık bir sihirdir, başka bir şey değil. Yani, senin sözlerini kabul etmemek için seni sihirbazlıkla itham edecekler, seni çeşit çeşit şeylerle itham edecekler. Kimi sana sihirbaz diyecek, kimi sana mecnun diyecek. Çeşit çeşit iftiralarda bulunacaklar. Çünkü onlar aslında ahireti kabul etmek istememektedirler. Bir başka ayette buyurur ki, ey Resulüm, hakikatte onlar seni inkar etmiyorlar. Hakikatte onlar Allah'ın ayetlerini inkar ediyorlar. Onlar senin Muhammed'ül Emin olduğunu biliyorlar. Seni inkar etmiyor aslında onlar. Yalancı diyemiyorlar sana. Aslında onlar Allah'ın ayetlerini inkar ediyorlar. Yani aslında onlar Allah'ın ayetlerine göre bir hayat yaşamak istemedikleri için, özgürce yaşamak istediklerinden dolayı onlar aslında o yüzden Allah'ın ayetlerini inkar ediyorlar. Sen niye üzülüyorsun ey Resulüm? Seni inkar etmiyor onlar. Onlar hayatlarını değiştirmek istemiyorlar. Onlara ölümden sonra diriliş var dediğinde o kafirler diyecek ki bu sihirden başka bir şey değil. Böyle bir şey olamaz. Yani bu Kur'an böyle söylüyor olabilir ama bu Kur'an sen sihirbazsın ve böyle etkili cümleler söylüyorsun derler. Halbuki Allah Azze ve Celle'nin bu kadar kainatı boşuna yaratmış olması mümkün müdür? Düşünün mesela bir fabrika sahibine soruyorsunuz. Kocaman bir fabrika yapmış. Bir şehir büyüklüğünde koca bir fabrika. Düşünün mesela bir İskenderun demir çelik fabrikası gibi bir fabrika yapılmış. Soruyorsunuz sahibine. Neden yaptın bu fabrikayı? Diyor ki hiç laf olsun diye yaptım. Böyle bir şey mümkün mü söyler misiniz? Böyle bir şey mümkün müdür? O mümkün değildir de şu koca kainatın laf olsun diye yaratılmış olması mümkün müdür? Allah Azze ve Celle'nin bu kainatı yaratırken ki bir hedefi var. O hedefi kaliteli ürünler elde etmektir. İşte Allah'ın kaliteli ürünleri peygamberlerdir, alimlerdir, şehitlerdir, salihlerdir. İbrahimlerdir, Musalardır, İsa'lardır, Muhammedlerdir. Salavatullahi aleyhim ecmain. Onları elde etmek için nasıl ki bir çiftçi tohum atar, su verir, gübre atar, bir sürü çalışır, yorulur, didinir. Hedefi nedir? Hedefi kaliteli ürün elde etmektir. Bol ve kaliteli ürün. Eğer onu elde etmeyecekse bu çalışma niyedir ki o zaman? Madem ki bir çiftçinin bile bir hedefi var. Yoksa boş yere tohum atmıyor, su vermiyor, gübre vermiyor. Aynı şekilde Allah Azze ve Celle'nin de bir hedefi var. Onun hedefi kaliteli ürünlerdir. İbrahimler, Musalar kaliteli ürünler. Salihler, Abdülkadir Geylaniler, Şah-ı Nakşibendiler ve daha niceleri, Seyyid Kutuplar, Bediüzzamanlar, Mevdudiler, Hasan el-Bennalar, Allah Azze ve Celle'nin hedefi kaliteli ürünler elde etmektir. O kafirler ise bunu bir türlü kabul etmek istemezler. Allah'ın boşu boşuna bir iş yaptığına inanmak isterler. Allah buyuruyor ki ayette, siz bizi laib mi zannettiniz? Çocuk gibi oyun oynuyoruz yani. Siz bizi bir oyuncu, çocuk mu zannettiniz? Şu koca kainatı laf olsun diye yarattığımızı mı zannediyorsunuz? Biz oyun mu oynuyoruz? Bu dünyadan zalimin yaptığı zulüm yanına kar kalıyor. Mazlum hakkını alamadan ölüp gidiyor. Zalim cezasını çekmeden geberip gidiyor. Hani Allah adildi? Allah Azze ve Celle adaleti madem ki bu dünyada gerçekleştirmiyor tamamen, o halde demek ki sonraya bırakıyor. Yoksa nasıl adil olmuş olur ki? Mazlumun hakkını vermezse, Irak halkının hakkını vermezse, Filistin halkının ve bizim halkımızın, Birinci Dünya Savaşı'nda zulme uğramış olan milletimizin ve tüm dünyadaki mazlumların hakkını vermezse Çeçen mücahitlerinin, o zaman Allah nasıl adil olmuş olacak? Amerika'ya yaptıklarının cezasını vermezse, hesabını sormazsa o zaman Allah nasıl adil olmuş olacak? Allah adildir. Kullarını konuşturtmaz. Nasıl adaletin var ya Rabbi dedirtmez, kullarını böyle konuşturtmaz. Mutlaka adaleti gerçekleştirir. Ve işte bu daha sonraya bırakılmaktadır. Dünya ceza yeri değil, mükafat yeri değil. Karşılık yeri değil, dünya imtihan yeri. O yüzden Kur'an öyle diyor, sizi imtihan için yarattık. En güzel ameli hanginiz işleyecek? Kimisi kenarda duracak, seyirci olacak. Sanki bir daha dünyaya gelebilecekmiş gibi. Halbuki dünyaya bir daha gelmeyeceksin. Neyin varsa ortaya koy. Aklın varsa, neyin varsa ortaya koy. Her doğan çocuk için bu dünya pazarı bir defa açılıyor. Sonra kapanacak bir gün. Öleceksin. Ya Rabbi, bir daha beni dönder de irci'ne na'mel salihan diyenler olacak. Dönder de salih ameller işleyelim. Hayır denilecek. Yasin suresinde buyurulduğu gibi ve ennehum ileyhim la yerci'un. Onlar dünyaya geri dönmezler. Ya Rabbi anladık, toprağa girdikten sonra anladık ya Rabbi, bizi dünyaya döndür de haydi o zaman güzel ameller, ehsanu ameleyi işleyelim. En güzelini, yalnız beş vakit namaz değil, nafile namazlar da kılalım. Üşenerek namaza kalkıyordum, son dakikalara bırakıyordum. O yüzden pişmanım ya Rabbi, sabah namazlarına kalkamıyordum. Ahsanu ameleyi değil, bazen haseni bile işleyemiyordum. Ben dünyaya geri döndür de, ben o zaman ahsanu ameleyi işleyeyim. Nafile ibadetler de yapayım. Hem de hepsini en güzel vaktinde yapayım ya Rabbi. Hayır denilecek. Bir defa bu şans sana tanındı. Ve sana uzun bir süre verildi. Yıllarca ömrün oldu dünyada. Bir daha da dünyaya gelsen gene olsun. Bir şey değişmez. Bir büyük ambar buğdayın misali bir avuçtur. Milyarlarca yılın misali 50-60 yıllık bir ömürdür. Bir daha dünyaya gelse gene aynı olacak. O yüzden bir daha zaten dünyaya gelmeyeceğimize göre herkes neyi varsa ortaya koysun. Bir daha bu dünyaya gelmeyeceksiniz. Ehsenu ameleyi kendimize hedef olarak kabul edelim. Sadece güzel amelleri değil, amellerin de en güzelini. Sadece güzel ahlakı değil, en güzel ahlakı. Güzel namazı değil, en güzel namazı. Güzel orucu değil, en güzel orucu. Güzel cihadı değil, en güzel cihadı. Daima faaliyeti, yarın hüsrana düşmemek için. Keşke biraz daha çalışsaydım. Keşke, hatta cennetlik olanlar bile böyle diyecek. Keşke biraz daha yapsaydım. Keşke filan zamanda çok uyuduydum da, keşke o zaman biraz daha çalışsaydım. Keşke filan zamanda tembellik yapmıştım, görevim yapmamıştım. Keşke, halbuki cennetlik olmuş bakın. Ama cennetin daha yüksek mertebelerini gördüğü zaman o bile böyle söyleyecek. Ehsenu ameleyi işleseydim keşke. Daha güzeli vardı, neden onu yapmadım ki? Nasıl ki talebe imtihandan 60 alsa mesela, niye 70 almadım ki der. Halbuki 60 da geçilir. Ama o bakar ki 70 alanlar var. 80'ler, 90'lar, 100'ler var. Keşke der, ben de onlar gibi olaydım. Orada peygamberleri görür, orada şehitleri görür, orada alimleri görür, orada salihleri görür, orada Allah'ın evliyasını görür. Keşke der, ben de ehsenu ameleyi kendime hedef seçseydim. Ben aza kanaat etmiştim. Keşke daha çoğunu hedef etseydim kendime. Çünkü Allah Azze ve Celle işte kim en güzelini yapıyor onu ortaya çıkarmak için bu dünyayı yaratmıştı. Allah Azze ve Celle en güzeli yapmayı kendisine hedef edinenlerden olmayı nasip eylesin. Ya Rabbi günahlarımızı affeyle. Ya Rabbi yaratılışımızı güzel yaptığın gibi ahlakımızı da güzel eyle. Ya Rabbi dünyanın dört bir tarafında senin rızan için çalışan ve çarpışan